Ayrım 14, sayfa 169. Öğleden sonraları Dalia, teyzesi Stella ve Dora'nın eski bir Arap dükkanının ön deposunda açtıkları kuaför salonuna uğrardı. Çoğu zaman Dalia'yı sandalyeye oturtur ve Dalia artık saçı olduğuna inanamaz hale gelinceye kadar saçlarıyla uğraşırdı. Ufak bir rötuş şuraya, birazcık daha beğendin değil mi? Bir keresinde Stella evde şekerleme yaparken Dalia intikamını aldı ve uyurken onun saçlarını aynı şeyleri söyleyerek kesti. Şuraya birazcık daha beğendin değil mi? Stella uyanıp aynaya baktığında saldırıya uğramış gibi görünüyordu. Stella'nın kardeşi birkaç güne kadar evlenecekti. Düğünde şapka taktı. Salon çoğunlukla Bulgarlara hizmet veriyordu ama iki kız kardeş ünleniyorlardı. Ve çok geçmeden Lehler, Romenler ve Faslı kadınlar geleceklerdi. Ve konuştukları dil Bulgarcadan zayıf Fransızcaya ya da zayıf İbranice'ye dönecekti. Dalia devamlı gelen Polonyalı bir müşteriyi hatırlıyordu. Şeffaf teniyle ve Dalia'yı özellikle çarpan kocaman hüzünlü mavi yeşil gözleriyle unutulmaz biriydi. Sandalyesinde oturur, hiç gülümsemez, boşluğa bakardı. Stella ve Dora saçını tararlarken ve onu konuşturabilmeye çabalarken Dalia sabit gözlerle onu izlerdi. Dalia bazı komşularının nasıl değişik olduklarını fark etmeye başlamıştı. Kendi ailesi Bulgaristan'dan nasıl kurtulduklarını açıkça anlatırlarken onlar geçmişleri hakkında suskundular. Okulda karısını ve çocuklarını Polonya'daki ölüm kampında kaybettiğini söyleyen bir öğretmeni vardı. Herkesin öğretmen Haim diye çağırdığı bu kişi savaştan sonra İsrail'e gelmişti. Dalia'nın en sevdiği öğretmeniydi. Kısa boyluydu, siyah kalın kaşlıydı ve yüzünün çoğunluğunu kaplayan bir alnı vardı. Gözleri elaydı, canlı, yoğun ve geniş adımlarla hızla yürürdü. Nadiren yavaşlar, hep ileri bakardı. Sınıfta onu ve diğer çocukları "Buraya gel, buraya gel kıymetlim. Karatahtı'ya gel ve bize bildiklerini göster," diye çağırırdı. "Geleceğimize inandığını hissettirirdi," diyordu Dalia. Kata disiplinliydi ama çok olumluydu. Bize hayat için gerekli şeyleri verdi. Ama Dalia'nın birçok sınıf arkadaşına göre ulaşılamazdı. Leh, Romen ve Macar çocukları ülkeye Dalia gibi İsrail Devleti'nin kuruluşunun ilk günlerinde gelmişlerdi. Bu çocukların gözlerinde Dalia boşluk görüyordu. Polonyalı bir sınıf arkadaşı yan evde yaşıyordu. Babasının gözleri devamlı kuşku ifadesiyle yuvalarından fırlıyordu. Dalia'ya terör ve korkunun net bakışını hatırlatıyordu. Geceleri saatlerce diğer Arap evinin içerisindeki duvardan aynı adamın durmadan oğluna bağırdığını duyardı ve "Yeter, yeter, ne istiyorsun ondan?" diye bağırmak isterdi. Bazen gerçekten bu protestolarını sesli yapardı. Ancak gürültüde sesi boğulur giderdi. Okulda bu Polonyalı arkadaşının sessizliği, ani bağırışlar, ağlamalar ve tekmelemelerle noktalanırdı. Öğretmenlerin hiçbiri onunla ne yapacaklarını bilemezdi. Dalia bu travmayı inancına karşı doğrudan bir meydan okuma olarak görüyordu. Her ne kadar Moşe ve Solya hiçbir zaman dindar olmamışlarsa da çok nadiren sinagoga giderlerdi ve laik siyonizmin savunucularıydılar. Dalia'nın Tanrı'ya kendi inancı vardı ve her zaman onun bir parçası olduğunu hissediyordu. Ramla'da sadece birkaç kişi savaş sırasında Avrupa'da olan olaylar hakkında konuşmak istiyor gibi görünüyordu ama Dalia kollarında numaralar olan insanlar görmüştü. Yaşı ilerledikçe Almanya'da, Romanya'da, Macaristan'da yapılan zalimlikleri öğrendi. Bu gerçeği hazmetmekte çok zorlandı. Tanrı'nın buna izin vermesi tamamen insafsızlık diye düşündüğünü hatırlıyordu. Çok öfkeliydi. "İnsanları yarattın," diye yaratıcısına bağırırdı. "Yarattıklarının sorumluluğunu almak zorundasın. Bu tip şeylerin olmamasını daha etkili bir biçimde önlemelisin." Dalia bu korkuların insanların tarihi mirası olduğunu anlamıştı. Okulda diğer zalimlikleri öğrenmişti. Dalia'nın hafızasına Ukrayna'da Yahudilerin Kutsal Cuma ayininden sonra Hristiyanlar tarafından kılıçtan geçirdikleri katliam kazınmıştı. Avrupalı Hristiyanların bu soykırım sırasında sessiz kaldıkları, özellikle Papa 12. Pius'un Bulgar Ortodoks Kilisesi'nin cesaretini gösteremediği öğretilmişti. Saint Joseph Katolik Manastırı'nda piyano dersine gittiği sırada Dalia Hristiyanlık hakkında derin bir karışıklık hissediyordu. Belki yıl 1956'ydı. Dalia çok yakında 9 yaşında olacaktı. Manastırın kapısındaki büyük haç ona kılıcı hatırlatıyor ve içinde korku uyandırıyordu. Ama manastıra girince sessizliğin içinde kaidenin üstünde duran boyanmış Saint Joseph heykelinde siyah beyaz karolarla loş ışıklandırılmış koridorlarında ve yüzü insanlık içeren bir başka papa 23. John'un portresinde kayboluyordu. Önemli bir şey anlamaya başlamıştı. Yıllar sonra bu anı bütünü görebilme ve birini veya bir şeyi sadece tek bir görüş veya öğretiyle yargılamamanın başlangıcı olarak hatırlayacaktı. Büyüdükçe Dalia sık sık ebeveynlerine ve öğretmenlerine "Yaşadığımız bu evler kimin?" diye sorardı. "Bunlar Arap evleri" denmişti ona. "Herkesin konuştuğu bu Arap evleri ne?" diye sorardı o da. Dalia'nın okulu bir Arap evindeydi ve burada İsrail'in tarihini öğreniyordu. Yahudiler için güvenli bir sığınak olan İsrail Devleti'nin kuruluşunu öğreniyordu. Kurtuluş Savaşı'nı çoğunluğa karşı azınlığın hikayesi olarak öğreniyordu. Araplar yeni devleti yıkmak ve Yahudileri denize atmak için saldırmışlar diye okumuştu. Birçok ulus böyle bir düşmanlık karşısında donar kalırdı. Ama ufak İsrail 5 Arap ordusuna karşı durmuştu. Küçük Davut Golyat'ı yenmişti. Araplara gelince Dalia'nın ders kitapları onların kaçtığını yazıyordu. Topraklarını terk etmişler, evlerini bırakmışlar ve İsrail ordusu işgal etmeden kaçmışlardı. O zamanların bir ders kitabında Yahudiler şehirlerini ele geçirince Arapların terk etmeyi tercih ettiğini yazıyordu. Dalia ona öğretilen tarihi kabullenmişti ama kafası karışıktı. Neden biri isteyerek terk eder diye düşünüyordu. Bir öğleden sonra aşağı yukarı 7 ya da 8 yaşındayken Dalia Ahmet Hayri'nin ön bahçesindeki taşlı patikanın sonuna yerleştirdiği siyah metal kapıya tırmandı. Kapının üstünde İslam'ın sembolü olan hilal ve ay şeklinde dövülmüş demirden harika bir parça oturtulmuştu. Bu Dalia'nın canını sıkmıştı. Bu bir Arap evi değil demişti kendine ve bu narin hilali tutmuş ve eline düşene kadar öne arkaya eğmeye başlamıştı. Öne ve arkaya. Aşağı inmiş ve hilali atmıştı. 1956 yılının baharında Dalia 3. sınıftayken okulda öğrendiği Araplarla evde ebeveynlerinin haklarında konuştuğu Araplar arasında bağ kurmaya başlamıştı. İsrail gazeteleri Mısır Başkanı Cemal Abdülnasır tarafından korunan casus baskınları hikayeleriyle doluydu. Moşe Akşam gazetesinde Ma'arif, Mısırlı ve Filistin fedailerinin Yahudi devletini ortadan kaldırmak için İsrail topraklarına akın ettiklerini ve İsrail'in buna hızla karşılık verdiğini okumuştu. Süveyş kanalı krizi haber olurken Moşe ve Solya uluslarının savaşa girmesi için bir neden olacağını anlamışlardı. Nasır uzun zamandır İngilizler tarafından denetlenen Süveyş kanalının kontrolünün Mısır'a geçmesini savunuyordu ve İsrail'in Orta ve Güney Afrika'ya tek deniz yolu olan Tiran Boğazı'nı kapatmakla tehdit ediyordu. Mısır Başkanı Arap ulusundan söz etmeye ve Filistinlilerin eve dönüş haklarını savunmaya başlamıştı. Bu işaretlerin hiçbiri İsrail için iyi değildi. 1956 yılının Ekim ayının sonlarında İsrail paraşütçüleri ve piyade taburları onların güneydoğu sınırlarını geçmiş, Sina Yarımadası'nda Mısır güçlerine saldırıp Sina'yı geçip Süveyş kanalına doğru hareket edince savaş patlak verdi. İngiliz ve Fransız güçleri İsrail'in tarafında savaşmak üzere birleştiler. Avrupalı güçler bu 3. Dünya Arap Milliyetçisi lider tarafından ortaya çıkarılan, gittikçe büyüyen tehditten dolayı tetikteydiler ve İsrailler gibi onun durdurulmasını istiyorlardı. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'ne danışılmamıştı. Süper güçlerin bölgede kendilerinin aynı çıkarları vardı ve ender görülen bir anlaşmayla İngiltere, Fransa ve İsrail'den geri çekilmelerini istediler. İsrail hala askeri bir zafer ilan edebilirdi. Çünkü Tiran Boğazı'ndaki barikatları yıkmışlardı. Ama İngilizler ve Fransızlar çekilince Nasır Süveyş kanalının kontrolünü ele almıştı. ABD ve Sovyetlerin karışmasıyla Nasır Avrupalı saldırganları geri püskürtmede etkili olmuş ve kanal üzerinde Mısır egemenliğini kurmuştu. Mısırlı başkan Arap dünyasında herkes tarafından seviliyordu. Başkan tüm Araplara Filistin'in önemini konuşmaya başlamıştı. 1957 baharında bir gün Dalia okuldan sonra kız arkadaşlarıyla oynuyordu. Ramla'da beton bir sığınaktaydılar. Dalia ve sınıf arkadaşlarının son Süveyş krizi sırasında hava saldırılarına karşı tatbikat yaptıkları klostrofobik yeraltı sığınağındaydılar. Dalia'nın birçok arkadaşı Avrupa'dan gelmiş daha açık tenli kızlardı. Ama son zamanlarda zeytini ve kahve tenli Yahudi çocuklar diğer Arap şehirlerinden Irak, Mısır ve Yemen'den İsrail'e gelmişlerdi. Arap dünyasında yaşamaları artık hoş olmuyordu diye gazeteler haber yapmışlardı. Bu doğulu Yahudiler, İspanyol Musevileri veya Mizrahi olarak bilinirlerdi. Onlara güvenli sığınak sağlamaya söz veren İsrail'e göç ediyorlardı. Ama Dalia'nın birçok sınıf arkadaşında koyu tenli sınıf arkadaşlarının sınıfı aşağı çektikleri hissi vardı. Kirli ve bit taşıdıkları düşünülüyordu. Dalia kendinde bit yakalamıştı. Tüm ailenin utancı olmuştu. Stella teyze saçını benzinle yakamış, kafatası parlak kırmızı olana dek ovalamıştı. Dalia günlerce benzin kokmuş ve utanç içinde dolaşmıştı. Hala sonradan hatırlayacağı gibi Polonyalı arkadaşı beton sığınağın üstünde elleri belinde durup koyuları, doğulu Yahudileri oyun grubundan kovmak istediğinde Dalia şaşkınlık içindeydi. Şimdi burada kızlar arasında iki tane rakip grup oluşmuştu. Bir siyah grup ve bir beyaz grup. Diğer Avrupalı kızlar bunu onaylamıştı. Beyaz grup sadece açık tenli Eşkenazi artı Dalia ve diğer Bulgarlardan oluşuyordu. Dalia için bile karışıktı. Onun teni açıktı. Babasından daha açıktı ve adı Eşkenazi'ydi. Ama gerçekte birçok Bulgar gibi o da kökleri İspanya'da olan İspanyol Musevisi'ydi. Polonyalı kız bir taş aldı ve koyu tenli sınıf arkadaşına fırlattı. Diğer açık tenli kızlar onu takip ettiler. Dalia öne çıktı. "Siz nereden geldiğinizi söylemiştiniz?" diye bir Eşkenazi kızına sordu. "Ve söyleyin bakalım, orada Yahudilere ne olmuştu?" Sustu. "Bütün herkesten daha iyi bilmeniz gerekir," dedi. "Bütün herkesten daha iyi bilmeniz gerekir. Birilerine sadece farklı oldukları için kötü davranılmaması gerektiğini. Eğer bir siyah ve bir beyaz grubumuz olacaksa, o zaman ben siyah grup içinde yer alacağım," dedi Dalia. Bu konu bir daha sınıf arkadaşları arasında konuşulmadı. 1950 yılından beri Arap ülkelerinden on binlerce Yahudi İsrail'e gelmişti. 1958'de İsrail Ulusal İşçi Konfederasyonu'nun Ramla'daki ofis müdürü Avraham Şimin, iktidardaki kendi partisinin Çalışma Bakanlığı'na karşı toplu bir gösteri düzenlemişti. Ramla'daki birçok Mizrahi yani Doğulu Yahudiler hala kaba kamp çadırlarında ve şehrin kenar mahallelerinde derme çatma kulübelerde yaşıyordu. İş ve daha iyi yaşam koşulları için çaresizlikten deliye dönmüşlerdi. Bu protestoyla Şimil İsrail Çalışma Sekreterine zor durumdaki şehre fabrika işleri getirmesi için baskı yapmayı umuyordu. Şimil'in hatırladıklarına göre birçok iyi iş Doğu Avrupalı Eşkenazi elitleri tarafından alınıyordu. Bazen iş bulma kurumunda sırada beklerken, iki Avrupalı sürekli Yidiş dilinde konuşurken, koyu tenli yeni göçmenler ateş püskürüyorlardı. Bazı durumlarda bu Eşkenazilerin sadece belirli akrabaları veya arkadaşları hala hayatta mı diye araştırmalarını anlamıyorlardı. Diğer taraftan, özellikle Nasır'ın yükselişiyle Arap topraklarındaki Yahudiler Arapça konuşmaktan veya çok sevdikleri Arap müziğini dinlemekten korkuyorlardı. İbranice'leri genelde çok kötüydü ve birçoğunun bulduğu iş ayda 10-12 gün caddeleri süpürmek, yollara bakım yapmak ve Musevi Ulusal Fon için ağaçlandırma yapmaktı. Ağaçlandırmalar MBDK'nın dediği gibi tüm Museviler için İsrail'in topraklarının toptan kurtarılışıydı. Taşlı topraklı dağlar, durgun bataklıklar, sert kıraç topraklar, steril kum tepecikleri 20. yüzyılın ihmalinden kurtarılmalıydı. Ağaçlandırılmış alanlar birçok durumda kısa zaman önce Arap köylerinin olduğu yerlere kurulmuştu. 1948 yılından 1960'lı yılların ortalarına kadar yüzlerce köy, buldozerler, askeri ünitelerin yakın personeli eğitimleri ve uzaktan kumandalı bombalarla yerine yeni şehirler, genişletilmiş kibuslar veya MBDK ormanları için yıkılmıştı. Mizrahilerin ve diğer göçmenlerin MBDK için yaptıkları işlerin birkaç sebebi vardı. Köylerin eski yaşayanlarının askeri hatlardan sızma girişimlerini engelliyordu. Filistinli mültecilerin geri dönmesini onaylayan Birleşmiş Milletler önergesine karşı İsrail'in durumunu kuvvetlendiriyordu. ve Arap ülkelerinden ve diğer yerlerden gelmiş olan binlerce fakir Musevi göçmenler için düşük ücretli bir iş temin ediyordu. Ama Mizrahiler için sorun sadece iş değildi. Önden gelen diğer göçmenler gibi onlar da bu devlete ait olduklarını hissetmek istiyorlardı. Ramna'da Avraham Şimil göçmenlere değişik milliyetlerden ve bir düzineden fazla dilden İsrail kimliği oluşturmaya yardımcı olmuştu. Şimil, yeni devletin genişliğini anlamalarını ve birbirlerini tanımalarını sağlamak için göçmenlere Galile'ye ve Negev'e saha gezileri tertip etmişti. Ramna'da İbranice sınıflar, oyunlar ve konserler, Bulgaristan'dan, Fas ve Yemen'den folklor geceleri düzenlemiş ve civarda kültür ve yürüyüş kulüpleri kurmuştu. Tüm göçmenler, özellikle erkekler tarafından tutulmuş bu model, iyimserliği, kuvveti ve efsanevi kahramanlığı gelecek için bir dayanak olan doğma büyüme İsrail'i yani Sabra'ydı. Sabra kelimesi İbranice İzabar'dan geliyordu. Dışı dikenli, kaplı ama içi tatlı bir kaktüs meyvesi. 1950'lerde İsrail'de Sabra yeni İsrailli adamdı. Yakışıklı, sert, fiziksel olarak güçlü, ateşli bir Siyonist, neşeli, korkusuz ve atalarının zayıflığından etkilenmeyen Sabra, İsrail yerlisi, Aşkenazi tanımına göre soykırımdan önce Filistin'e gelmiş, eski ülkenin utanç dolu imajını dağıtmış bir nesildendi. Gerçekte, çıkışta, Exodus, Leon Ures'in kahramanı olan Ariben Kenan'ın şeklini almış İsrail'i oluşturmuştu. Sabra, bir İsrailli yazarın kelimeleriyle seçilmiş insanların seçilmiş oğluydu. Sosyal yöneticiler diaspora Yahudilerine bir seçenek olarak bu imajı sürekli kendilerine bağlamaya çalışıyordu. 1949'da Sol Mapam Partisi'nin Bulgar dilinde yayınladığı bir gazetede yazar Moshe Shamir'in bir romanı dizi halinde yayınlanıyordu. Burada yeni Musevi adam gerçekten bir devdi. Yeni bir ülke kurmak için fantastik aliyahta denizin içinden çıkıyordu. Editörün hatırladığı kadar eski Knesset üyesi Viktor Shemtov'un fikri eski Yahudi imajını temizlemek, kıvranan Getta Yahudisi imajını silmek ve ilk defa ayakta duran elleriyle toprağa yeni bir ülke yaratmak için kazan yeni Yahudi'ye odaklanmaktı. Birçok yeni İsrail için bu güçlü ikon çabalamaya değerdi. Sabra üniforması giyiyorlardı. Haki şortlar, haki veya soluk mavi iş gömleği ve kutsal sandalet. Ramna'nın ilk İsrailli belediye reisi diğer birçok göçmen gibi üniforma giyiyordu. Hatta bazıları Sabra stili haki düğün yapmıştı. Birçok çocuk Sabra ülküsünden esinlenerek İsrail adlarını kabul ediyordu. Daha yaşlı göçmenlere göre Sabra imajı ulaşılması imkansızdı. Soykırımdan hayatta kalanlara göre saçmaydı. Sabra'ya göre soykırımdan hayatta kalanlar boğazlanan koyunlar gibi giden Yahudilerin utancını temsil ediyordu. Nitekim Dalia'nın hatırladığına göre bir daha asla deyimi, geçmişin bir daha yaşanmaması isteğinden öte kendilerini kurban imajından uzaklaştırma imajını taşımaktadır. Bir gözlemci İsrail'deki ilk transit kamplardan birinde soykırımdan hayatta kalanlara zor bir insanlık olayı diye bahsetmiş ve bu insanlar öyle bir cehennem görmüşler ki şimdi hiçbir şey onları harekete geçiremez, duyuları körelmiş demişti. David Ben-Gurion soykırımdan hayatta kalanları meşhur insan tozu diye adlandırmış ve bu tozdan insanları amaçları olan kültürlü, bağımsız bir ulusa çevirmek kolay bir görev değil demişti. Soykırımdan kurtulanları verimli çiftçilere döndürmekle görevli bir tarım işçisi arkadaşını şu sözlerle bilgilendirmişti. Kimlerle çalıştığımızı anlamamız gerek. Dışlananlar topluluğu, zavallı ve çaresiz insanlar. Orijinalinde vurgulu. Onların çabuk alevlenen, tahmin edilemeyen ve korkuyla dolu temel duyularına yaklaşmalıyız. Ayaklarının altından toprak kayıyormuş gibi duyulan korku. Çalışma korkusu. Sadece kişisel inisiyatif alma ve beklenmedik durumlarla yüzleşmek onu dehşete düşürüyor. Çocuklarının geleceği üzerinde kontrol edemediği bir korkusu var. Arap ülkelerinden gelen göçmenler için de Sabra idealinin peşinden koşmak aynı derecede hayaliydi. Çoğunlukla İbranice ile büyük bir güçlükle mücadele ediyorlardı ve Fas, Yemen, Mısır veya Irak'taki tecrübelerinin doğma büyüme Aşkenazi Sabra'nın gözü pek savaşçı imajıyla hiçbir ilgisi yoktu. Ayrıca birçok Aşkenazi, İlk göç politikasını kuran bazı İsrailli liderler de dahil olmak üzere Mizrahileri, Ben Gurion'un Kuzey Afrikalı Yahudileri için kullandığı tarifle vahşi ve ilkel, diğerleri ise gerçek politika tartışmalarında onlar hakkında zihnen geri, sinirli veya kronik tembel olarak bahsediyordu. Ramla'da ve İsrail'in diğer yerlerinde her göçmen grubu hemen kendi etiketlerini sahipleniyordu. Bu küçültücü etiketten sevgi gösteren etikete kadar uzanıyordu ve bazen her ikisi de olabiliyordu. Bir faslı sakin, yani bıçaktı, çünkü sert olmalarıyla ünlüydü. Iraklılar giysileri nedeniyle pijamalardı. Almanlar tarlalarda giydikleri ceketten dolayı yeke veya putses, yani ahmaktı. Romenler hırsızdılar. Bulgarlar adilerdi. Ve Polonyalılar dripke, yani Aşkenazi dilinde toz beziydiler. Ama Bulgarlar nasıl etiketlenirlerse etiketlensinler, İsrail'de oldukça saygı görüyorlardı. Soykırım kompleksi onlarda yoktu. İsrail, Avrupa kültürü tutkusuyla gelişirken Bulgarlar makul düşünen ve çok çalışkan kişiler olarak ün kazanıyorlardı. Solya Eşkenazi bunu temsil ediyordu. Tüm Bulgar Yahudi korosunun bir gemide hep birlikte gelmesini ve yeni İsrail Filarmonisi'nde Bulgarların çalmasını takdir ediyordu. Tolstoy ve Çehov, Victor Hugo, Thomas Mann ve Jack London okumayı seviyordu. Bunlardan en çok çalışmalarını derinden duygulu bulduğu ve savaş sırasında insanlığa olan inancını kaybeden ve damarlarını kesen ikiz ruhuna Avusturyalı yazar Stefan Zweig'e hayrandı. Kültür ithal edilebilirdi ama Solya'nın sevdiği şeyler arkasında Bulgaristan topraklarında kalmıştı. Dalia büyüdükçe annesinin ne kadar sık Sleve'nin dar koridorlarında rüzgarın estiğini veya arkadaşlarıyla nasıl Vitoşa Dağı'na yürüyüş yaptıklarını anlattığını fark ediyordu. Blue çağında olan Dalia, annesini kökünden koparılmış ve yeni toprağa alışamamış bir ağaç gibi görüyordu. Moshe, yeni bir devlet kurmak için gerekli olan becerilerini yanında getirmişti. Zayıf iradeliler karşısında öfkesi büyüyen ve nedir bu kararsızlık, anlayamıyorum, eğer size uymuyorsa o zaman salatalık turşusu gibi kesin diye bağırıp çağıran bir eylemciydi. Ramla'ya geldikten sonra Solya çabuk yaşlanmıştı. Vergi ofisindeki görevi onun kişiliğine, birlikte getirdiği parlaklığına ve yaramazlığına uygun değildi. Dikişte ve yemek pişirmede başarılı değildi ve her ne kadar Moshe ve arkadaşlarıyla ara sıra Tel Aviv'deki plajda yürümeye gitseler de Solya'nın dünyası daralmıştı. Kız kardeşleri onun olağanüstü bir kadın olduğunu, Bulgar deyişine göre kendi ağzındaki yiyeceğe ihtiyacı olana veren biri olarak düşünürlerdi. Ama bu ışık sönüyordu. Ve vergi ofisine yılları geçtikçe Solya daha da sessizleşmişti. 1963 yılında Dalia koleje başladığı yıl, şehir liderleri Ramla'nın Arapların elinden 1948'de kurtuluşunun 15. yılını kutluyordu. Bir promosyon filmi, dar kravatlı adamları şehrin eski yeraltı sarnıçlarından kayıkta kürek çekerken gösterirken, derin bir ses, "Bu eski anıtın yakınında yeni binalar ve fabrikalar kuruluyor." Belediye Ramla'nın saf bir Arap şehrinden çoğunluğu yeni göçmenlerden oluşan 25 bin kişilik bir yere dönüşmesinden memnunluk duymaktadır, diyordu. 3 yıl sonra 1966 yılında Dalia Eşkenazi Kolej'den mezun olmuştu. Ve Tel Aviv Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı bölümüne kaydolma planları yapıyordu. Tel Aviv'in hemen güneyinde şimdi Arap Musevi karışık bir şehir olan Yafa'da uluslararası bir kolejde özel bir İngiliz dili programına katılmıştı. Araplar bu şehre hala Yafa demektedirler. İsrail ordusu Dalia'yı kabiliyetli öğrencilerin askerliklerinden önce koleje katılabilmeleri için sunulan özel bir program uygulayan subayların eğitim kıtasına asker olarak kaydetmişti. 1960'ların ortalarında Ramla, şehir dışındaki çimento fabrikası bacalarıyla, Mizrahilerin yüksek işsizlik oranıyla ve Arap gettosuyla tüm İsrail'de her şeyden çok kaba ve cesur olarak ün kazanmıştı. Bazı insanlar Ramla'yı İsrail Liverpool'u olarak biliyordu. Bunun bir nedeni de eski Arap evlerinde Tel Aviv ve Kudüs'ten gelen grupların hafta sonlarında buraya gelerek rock'n'roll çalmalarıydı. Sonunda hayat Dalia ve vatandaşları için normale dönmüştü. Kolej yıllarının çoğunluğunda Araplarla olan anlaşmazlıklar oldukça sessiz olmuştu ve böylece fazla düşünmek zorunda kalmamıştı. Ama ilk yazını kolej dışında geçirirken Dalia bir değişikliğin farkına vardı. Dış dünyaya İsrail bir kez ve son kez Filistinli mültecilere dönüş hakkını kesinlikle tanımayacağını açıkça belirtti. Bir yıl önce İsrail toprak işletmesi, kalan son Arap köylerini de köylere düz yüzey haline getirme kampanyası bahanesiyle yıkmıştı. Ve Başbakan Levi Eşkol, Arap Knesset üyesinin eleştirisine terk edilmiş köyleri yıkmamak, gelişme ve boş arazileri canlandırma politikasına aykırı olurdu ve her devlet bunu uygulamakla yükümlüdür cevabını vermişti. İsrail'e göre her şey açıktı. Kurtuluş Savaşı üzerinden 18 yıl geçmiş ve bu arazilerin geri verilmeyeceği aşikardı. Ülkenin dışında bu toprakların ancak askeri bir müdahale ile tekrar Araplara verilebileceği oldukça açıktı. Pan Arap milliyetçiliği ile birlikte Nasır kuvvetlendikçe Arap milliyetçi hareketinin tehditleri ortaya çıkmaya başlamış ve Filistin Kurtuluş Örgütü kurulmuştu. Artık oldukça sakin olan İsrail Arap dünyası yıkılmaya başlamıştı. 1967 yılının baharında Dalia, tüyler ürpertici tehditleri radyodaki Arap yayınlarından kötü bir İbranice ile duyarken dünyası kararmaya başlamıştı. Hissedebiliyordu. Savaş artık kaçınılmazdı.